neyse adımız bile uygun bir şey. Hayatın sesleri. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Seslerinden hepinize kucak dolusu merhaba. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor, saatlerimiz 15.55'i gösterene dek sizlerleyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünü ilke edinen Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin meşruiyet kaynağı olan Gazi Meclisimizin kuruluş yıl dönümünde biz de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Kuruluşumuzun ve kurtuluşumuzun odağında bulunan, imkansızı başararak dönemin zor koşullarından çıkmamızı sağlayan, bizleri vatansız bırakmayan yüce meclisimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün yalnızca Cumhuriyet ve demokrasimizin temellerini attığımız gün değil, aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 23 Nisan 1924'te bayram olarak kutlanmasına karar verilen bugün, 23 Nisan 1929'da Atatürk tarafından çocuklara armağan edilerek dünyanın İlk ve tek çocuk bayramı olma özelliğini kazandı. 1979'dan itibaren yabancı ülkelerin katılımıyla uluslararası bir boyut kazanan bu bayramla Türkiye Cumhuriyeti bir ilki daha gerçekleştirerek her yıl düzenlenen TRT 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği ile tüm dünya çocuklarının barış ve kardeşlik sesi oldu. Biz de bugün Hayatın Sesleri olarak 23 Nisan özel yayınımızda bayramımızı siz sevgili çocuklarımızla birlikte kutlayacağız. Önce güzel bir müzik dinleyelim, hemen ardından çocuklarımızla birlikte hazırladığımız söyleşimizi sunuyoruz sizlere.
Bugün 23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.
Bugün bizim bayramımız. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocukların sevgili kardeşlerimizin bayramı kutlu olsun.
Kardeşlik, dostluk, barış, sevgi, huzur ve mutluluk içinde nice bayramları birlikte kutlamak dileğiyle.
Aa, çocuklar, program başladı mı? Eyvah, ben geç mi kaldım yoksa? Ne yapıyordunuz siz burada?
Bunları okuduk.
Programı mı açtınız?
Evet, evet.
Görüyor musunuz? İşte geleceğin gençleri hemen yokluğumdan istifade etmiş ve programı açmışlar. Ama gerçekten gelecek emin ellerde. Çünkü sizin gibi böyle gözlerinin içi parlayan, bana böyle güzel şekilde bakan sevgili çocuklarla bir arada program yapıyor olmak da beni ayrıca çok mutlu etti. Hepiniz hoş geldiniz.
Merhaba.
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Tamam.
Zeynep Adaçepeci.
Zeynep Adaçepeci. Tamam, teşekkür ediyorum. Seni tanıyalım.
Selen Çınar Cebeci.
Evet.
Dorukhan Zor.
Evet.
Eren Aydın.
Karan Aydın.
Hepiniz hoş geldiniz ama gerçekten beni şaşırttınız ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Madem geldiniz ve madem bugün 23 Nisan, madem benim koltuklarıma hepiniz ayrı ayrı oturdunuz ve programın açılışını yaptınız. Hadi biraz sohbet edelim o zaman.
Tamam.
Edebilir miyiz?
Evet, olur.
Tamam. Çocuklara hep aynı soru sorulur ama bence bu sorunun önemli bir yanı da var. Çünkü madem biz büyükler geleceği siz çocuklara armağan edeceğiz, sizin gelecekte neler yapacağınızı çok merak ediyoruz. Karan'la başlamak istiyorum. Karan, sen büyüyünce ne olmak istiyorsun?
Mimar.
Mimar olmak istiyorsun. Peki mimarlık ne demek biliyor musun? Neler yapar mimar?
Kuleler yapar, binaların projelerini çizer, maketler yapar.
Sen nerede gördün de mimar olmaya karar verdin?
Gölbaşı Kampüsü'nün maketini görmüştüm bir kere, o zaman karar verdim.
Ben de yapabilirim bunun aynından dedin değil mi?
Ama büyük kuleler yapmak için.
Ha, sen gökdelen mi yapmak istiyorsun? Geleceğin yeni şehirlerini inşa etmek istiyorsun,
evet.
Öyle mi?
Evet.
Harikasın Karancığım. Peki hemen Eren'e sorayım o zaman. Eren, sen büyüyünce...
Ben madenci olacağım.
Gerçekten mi? Madencilik ne demek?
Ya değerli şeyler buluyorsunuz. Yani kömür falan buluyorsunuz. Onun gibi.
O kömürü biz sonra nerede kullanacağız ileride?
Trenlerde.
Başka?
Şöminelerde.
Şöminelerde. Sen de insanların geleceği için gerekli olan madenleri... Bari evet. Ben maden mühendisi olayım da... bizzat kendim araştırıp bulayım istedin, öyle mi?
Hı hı.
Tebrik ediyorum. O zaman sevgili Dorukhan'a dönüyorum. Dorukhan, sen büyüyünce ne olmak istiyorsun?
Doktor.
Sen neden doktor olmak istiyorsun?
Çünkü babamdan gördüm.
Hı hı.
Babam olunca ben de olmak istiyorum.
Sinyo'nun kitabını bitirmen lazım hepsini doktor olmanın için.
Hangi kitabı?
İbn Sina'nın kitabı.
İbn Sina'nın kitabı. Siz nereden biliyorsunuz İbn Sina'nın kitabını?
Ben görmüştüm.
Tebrik ben de ediyorum. Liseye gittim bir kere gezide orada gördüm.
Gezide gördünüz. İbn Sina neler yapmış?
İlaçları ilaçları bulmuş.
Bir de başka
tedaviye katılmış. Çok iyi bir tane doktordum.
Evet. Sizi tebrik ediyorum gerçekten. İbn Sina çok değerli bir tıp adamı, bilim adamı ve onun ismini biliyor ve bu yayında söylüyor olmanız gerçekten çok gurur verdi bana da. Dorukhan'cığım, sen ne doktor olmak istiyorsun?
Çocuk.
Neden?
Çünkü çocukları seviyorum.
Başka?
Onları iyileştirmek istiyorum işte.
Peki Dorukhan'cığım, teşekkür ederim. Selen'i merak ediyorum. Selen acaba büyüyünce ne olmak istiyor?
Hiçbir şey.
Hiçbir şey olmak istemiyor musun
yani
büyüdüğün zaman?
Yani evde oturmayı mı istiyorsun?
Hayır. Anneannemle bebeklerime elbise dikiyorum.
Anlatır mısın bize nasıl diktiğini?
İğneye iplik geçiyorum. Sonra düğümlüyoruz onu. Dikiyoruz. Kumaşı kesiyoruz. Oluyor.
Peki ileride örneğin terzi olmak ister misin? Veya kıyafet dikmek veya moda tasarımcısı olmak? Tamam. Peki ne iş yapar örneğin moda tasarımcısı?
Ben. Müşterilerin istediği elbiseler, etekler, pantolonlar, gömlekler diker.
Evet, şu an üzerimizde güzel güzel kıyafetler
ben
var.
Ben biliyorum.
Teşekkür ediyorum Selen'cim. Adayı da merak ediyorum. Onu da büyüyünce ne olmak istediğini öğrenmek istiyorum.
Ünlü bir ressam olmayı istiyorum.
Gerçekten mi? Resim yapmayı çok mu seviyorsun? Neler çizmeyi seviyorsun daha çok?
Daha çok tatile giden çocuklar, kırlarda oynayan çocuklar.
Hep aslında mutlu çocuklar değil mi? Madem kırlarda oynamaktan bahsettik, şu anda Ankara'da yaşıyoruz. Bizi dünyanın dört bir köşesinden sizin gibi sevgili arkadaşlarınız dinliyor. Doğayla ilgili neler söylemek istersiniz? Örneğin doğada yeterince vakit geçiriyor musunuz? Dışarıda doğayla iç içe yaşayabiliyor musunuz?
Aslında bir gün dünya çizip çocuklar yapmayı düşünmüştüm. Hiç yapmamışım.
O zaman bundan sonra deneyebilirsin. Neler yapacaksın o dünyaya?
Dünyaya bir sürü çocuk el ele tutuşmuş.
Hı hı.
Ve oyun oynuyorlar.
Peki dünya ile ilgili Selen sen neler söylemek istersin?
Ekvator geldi aklıma.
Ekvator geldi. Bu arada madem Selen'e sordum ve aklına ekvator geldi.
Evet.
Selen'cim kitap getirmişsin. Bak bu kitapların içinde uzay var, gezegenimiz var, hayvanlar var. Sen ne tür kitaplar okumayı seviyorsun daha çok?
Annem 2018'de ansiklopedi almıştı. Her türlü okuyorum.
Ne var o ansiklopedinin içinde?
Hayvanlar, doğa, her şey.
Her şey. Bilimsel kitaplar daha çok okumayı seviyormuş Selen anladığım kadarıyla, öyle mi?
Ben genelde araştırma kitapları almak istiyorum ama robotik hakkında her şey diye kitabım var. O kitabı çok seviyorum.
Hmm. Ben de.
Aslında sen mimar olmak istiyordun Karan. Bilim adamı da olabilirsin. Sanki o geldi birden aklıma. Dorukhan sen ne tür kitaplar okumayı seversin?
Kral Şakir.
Neler var Kral Şakir kitabında?
Bir olay var, onları çözmeye çalışıyorlar.
Bu bizim dedektifler.
Mesela buzdolabı canlanıyor. Çok değişik. Ama robot buzdolabı.
Peki ben şunu sormak istiyorum. Şimdi hayata dair mutlaka merak ettiğiniz noktalar vardır. En çok merak ettiğiniz şey ne örneğin? Peki o zaman bu sefer Karan'la başlayalım.
Bilimsellik.
Bilimselliği merak ediyorsun. Sen Eren?
İki şey var.
Neden?
Uzay ve bilim.
Uzayı niye merak ediyorsun?
Çünkü orada her şey var. Her şey derken yani uzayla ilgili her şey var.
Neler mesela?
Kara delik, dünya, Mars, güneş, samanyolu. Başka bir boyuta açılan samanyolu.
Portal.
Çok güzel. Dorukhan sen neleri merak ediyorsun? Sen de mi uzayı merak ediyorsun? Sen niye uzayı merak ediyorsun?
İşte orada bir sürü gezegen var. Orada kara delikten düştüğümüzde ne oluyor onları merak ediyorum.
Adacığım sen neler söylemek istersin?
Ben gelecekle uzayı merak ediyorum.
Sen neyi merak ediyorsun Selen'ciğim?
Su nasıl oluşuyor?
Su nasıl oluşur?
Su nasıl mı oluşur? Yağmurla oluşur. Neyle oluşacak?
Hayır, hangi maddelerle falan.
Şimdi sevgili arkadaşlar, son olarak şunu da sormak istiyorum size. Mutlaka okulda dersler alıyorsunuz. Matematik olsun, Türkçe olsun,
hayat
bilgisi olsun, fen bilgisi olsun dersleriniz oluyor. Ama İngilizce, yabancı dil öğreniyorsunuz. Bunların dışında evde yapmayı en çok sevdiğiniz hobilerinizden bahsetmenizi de rica ediyorum. Bu sefer Selen'den başlayacağım.
Farklı peçeteler biriktiriyorum, koleksiyon yapıyorum. Arkadaşımdan bazı taşlar alıyorum. Taşları da biriktirip şey yapabiliyorum, koleksiyon.
Koleksiyon yapmak gerçekten çok zevkli. Küçükken ben de yapmıştım. Benim de pul koleksiyonum vardı. Böyle kitaplar dolusu peçete koleksiyonum vardı. Ve onlara sonradan bakmak gerçekten beni çok mutlu ederdi. Dorukhan?
Satranç.
Adacığım sen neler yapmayı seversin okul dışında?
Resim yapıp yeni evime duvarları asmayı severim.
Neler yapıyorsun Karan'cığım sen?
Ben yapmayı severim okul çıkışında ama yapamıyorum.
Sen neler yapıyorsun daha çok Eren'cim?
Ben origami, jimnastik falan yapıyorum.
Hı-hı.
Bazen de bugün mesela bilim yapacağım. Bir deney yapacağım.
Hı-hı. Hangi konuda olacak bu deney?
Bulut.
Bulut konusunda. Peki. Spor yapan var mı? Ben. Ne yapıyorsun Karan?
Ben de jimnastik yapıyorum.
Karate ben de yapıyorum.
Judo
da yapıyorum.
Harika.
Tekvando.
Ben de tekvando yapıyorum.
Tamam. Spor sen yapıyor musun Dorukhan?
Futbol.
Futbol oynuyor musun şu anda?
Oynuyorum. Ben de futbol oynuyorum. Basketbol da oynuyorum.
Ben de.
Harikasınız.
Ben tenis de oynuyorum.
Benim gerçekten ama kalem var.
Sen oynuyor musun spor?
Tenis oynuyorum.
Harika.
Ben de ondan tenis oynuyorum. Ondan sonra masa tenisi.
Yani aslında hem sanat, hem spor, hem beyin sporu, hem fiziksel spor, hem pek çok aktivite, hem kitaplar. Harika çocuklar yetişiyor. Gerçekten sizinle gurur duyduk. Bugün buraya geldiniz. Bize sürpriz yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz. Peki biz size güzel bir sürpriz yapsak, bu güzel sohbeti Karagöz Hacıvat'la taçlandırsak ne dersiniz? Hadi o zaman harika bir Karagöz gösterisi izleyeceğiz şimdi. Sonrasında da sohbetimize devam edeceğiz.
Vay. Aman. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Şu pantolonu da bir güzel ütüledik miydi tamamdı. Ha. Birazcık da sakallarımı tarayıp hışırt hışırt hışırt hışırt. Oh. Oh. Eyvah, Hacıvat geliyor, hemen saklarayım şuraya.
Of, hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık, gösterimiz gölge hayal. Gerçeğin aynasıdır bu, sanılmaya martaban. Ah bana bir eğlence medet aman, yar bana bir eğlence.
Kafana geliyor tencere.
Gel benim ömrümün hasılı, gelemem ayağımın nasırı. Gel benim özü tatlım, sözü tatlım, muhabbeti tatlım. Gelemem ıspanak suratlım. Kara gözümü gel, gel.
Bak yolarım bıyıklarını tel tel.
Ah kara gözüm, şu güzel günde ettiğin laflara bak. Bir kendini geliştiremedin.
Sen de kapı zilinin yerini bir türlü öğrenemedin. Geliyorsun kapının önünde bağırıp duruyorsun dilenciler gibi yahu.
Efendim gel de çocuklar bizi yan yana görsün
diye bir selfie mi çektireceğiz?
Kara gözüm bak, misafirlikteyiz, ayıp oluyor.
Kendi evimdeyim be, ne misafirliği?
Olur mu? Türkiye'nin Sesi Radyosu'na konuk olduk. Bütün dünya bizi dinliyor.
Eyvah! Evime dinleyici yerleştirmişler. Ay, nereye koydular acaba, bir bulayım.
Kara gözüm, hem burada çocuklar var. Gel de birazcık hoşbeş edelim. Bayramlarını tebrik edelim.
Ne? Çocuklar mı var? Ay, neden baştan söylemiyorsun Hacıvat? Geldim o zaman. Hop. Ah, çocukların hatırına. Al bakalım sana.
Efendim, niye vuruyorsun?
Sen de lafı uzatıp duruyorsun.
Bak, vurma kötü örnek oluyorsun.
Alışkanlık Hacıvat. Al bakalım sana.
Yahu vurma birader.
Kusura bakma, elimden kaydı. Tokadı geri alayım o zaman. Al bakalım sana.
Bak, ben de vurursam kavga çıkar.
Vur da göreyim hadi. Hadi vur da göreyim hadi.
Al bakalım.
Allah Allah Allah, sakalımı yoldun.
Ah, kulağımı ısırdın birader.
Hoppala coppala güm. Eyvah. Ah, sol bacağım nereye gitti? Bu, ah, buradaymış, kucağımdaymış. Ha. Vay vay vay. Vay benim ense köküm şakaklarım, tepsi gibi kulaklarım, vay benim kel kafatasım, vay vay vay vay vay vay vay vay. Vay benim belim bıkınım, böğrüm badalağım, pankreasım dalağım, vay vay vay vay vay. Eh Hacıvat, elbet elime geçiririm seni. Şuna bak yahu, sakız gibi çiğnedi attı. Hacıvat gel buraya.
Gelmem efendim, sen kavga ediyorsun, çok ayıp.
Tamam, etmeyeceğim, gel gel.
Hah, geldim.
Hah. Ya 23 Nisan'ın mübarek olsun.
Dur efendim, karıştırıyorsun kara gözüm. Bu dini bayram değil, milli bayram.
Olsun, yine de mübarek olsun.
Olsun da benim değil, çocukların bayramı bu.
Yani biz de bir zamanlar çocuktuk. Ne olmuş ki yani biz de kutlasak?
Efendim 600 yıl önce çocuktuk ikimiz.
Vay, o kadar oldu mu be? Hacıvat, ne de çabuk geçiyor yıllar.
Bak, bu bayram çocukların, dünyanın tek çocuk bayramıdır. Karagözüm, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tüm çocuklara armağan etmiştir bu bayramı.
Vay be, hiç bu kadar büyük bir hediye görmemiştim.
Büyük insanlara büyük işler yakışır efendim.
Vah, şimdi çocuk olmak varmış Hacıvat.
Aslında sen de ulusal egemenlik kısmını kutlayabilirsin.
Öyle yarım işi sevmem ben Hacıvat. Hepsini kutlayacağım.
Tamam, kutla bakalım. Ama öyle kuruya kuruya kutlanmaz ki.
Sulu suluya mı kutlayacağız?
Hayır efendim, biz büyüklere düşen çocuklara güzel bir gelecek hazırlamak, hediyeler vermek, onları en güzel şekilde yetiştirmek, korumak, gözetmek.
Hediye diyordun.
İyi bir eğitim, çocuğa verilecek en güzel hediyedir kara gözüm.
Amma cimri çıktın ha, şu arkadaşına bir hediye alır insan be.
Demek bayram hediyesi istiyorsun öyle mi?
Çok şükür anladın.
Tamam, sana hediye aldım.
Oy, sahi mi?
Sahi tabii canım.
Hani nerede be? Cebine mi koydun yoksa?
Hayır, cebe koyulan bir şey değil.
Büyük bir şey almış o zaman.
Hediyenin büyüğü küçüğü olur mu arkadaşlar?
Hayır.
Bir dakika. Olmaz olur mu? Bal gibi olur.
Olmaz efendim, olmaz.
Olur olur. Hani nerede hediyem?
Çünkü siz evinize sığınır.
Doğru söylüyorsun vallahi. Bir dakika bakayım. Hediyem nerede, hediyem?
Karşında. Paketiyle duruyor.
Ben neden göremiyorum o zaman be? Versene hediyemi.
Sürpriz hemen öyle verilir mi?
Sürpriz mü?
Sürpriz. İpucu vereceğim, sen de tahmin edeceksin. Hazır mısın?
Tamam, ipin ucunu kaçırmadan ver bakalım.
Gökteki yıldızlara benzer. Hava kararınca ilk onu görürsün.
Dur bakayım. İnce uzun mu?
Evet.
Buldum. Sokak lambası. Demek bana sokak lambası aldın. Hani nerede?
Hayır kara gözüm. Adına şarkılar yazılmıştır hani.
Dur bakayım, birazcık düşüneyim. Para para para para mı aldın bana? Bana para mı aldın? Kaça aldın?
Değil efendim. Son zamanda az bulunur olmuştur.
Tamam işte para.
Hayır Karagöz'üm. Seni tanımak isteyince ona bakarlar hani.
Para da ısrar ediyorum.
Değil birader. Canlı bir şey. Sırrını taşır. İçini dökersin.
Sırtını kaşıyanın üstüne mi çökersin?
Hah. Karagöz'ün hard disk yandı.
Hangi hard disk yandı?
Efendim zor gününde yetişir. Hızır gibi yani.
Peki yenilen bir şey mi?
Hayır efendim. Yenmez, içilmez, alınmaz, satılmaz.
Neye yarar o zaman Hacı Cevcem?
Ama onsuz da olmaz.
Bana bak mumbacaklı miskin herif. Neyse hediyem bir an önce ver, benimkiler geliyor şimdi.
Tamam tamam söylüyorum, kızma birader.
Ne? Bana kızma birader mi aldın? Satranç alsaydın bari be.
Hayır efendim. Dost. Dost diyorum.
Dost derken?
Arkadaş, dost. Karanlıkta ilk parlayan, zor gününde yetişen, sırrını taşıyan dost değil midir?
Vay köfte hur vay. Deminden beri bunun için mi lafı eveleyip geveleyip duruyorsun? Al bakalım sana dost.
Vurma kara gözüm, ne yapıyorsun? Biz eski dostuz.
Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Al bakalım sana.
Bak bu kadar insanın içerisinde çok ayıp ediyorsun.
Sen de gitmedin, hala karşımda duruyorsun.
Vallahi barışmadan gitmem buradan.
Önce beni kandır sana hediye aldım diye. Sonra utanmadan barışmayı bekle.
Benim senden başka kimim var kara gözüm?
Bak bu sefer sert vurdum galiba, ağlamaya başladı. Dur ya, ağlattık adamı.
Kime derdimi dökerim, sen olmadın mı?
Tamam tamam, vurmayacağım bir daha.
Ah benim biricik yarenim.
Tamam Hacivat, beni de ağlatacaksın şimdi.
Şu dostluğumuzun kıymetini bilelim kara gözüm.
Arada bir doğru dersin iki gözüm.
Küs durmak yakışır mı bize? Barışalım gitsin kara gözüm.
Barışalım ki oyun bitsin sulu gözüm.
Bayramın kutlu olsun efendim.
Yine kendini pahalıya sattın ama aldım kabul ettim. Adam kendini hediye etti bana ya. Korkulur bu Hacivat'tan ha.
Yıktık perdeyi, eyledik viran.
Koşup da sahibine haber verelim hemen.
Her ne kadar hatamız olduysa...
Affola. Hani alkışımız yok mu arkadaşlar?
Bravo.
Şükür şükür, çok güzel. Kelebek alkışı gibi. Çok teşekkür ederiz.
Hacivat'la Karagöz bugün bizi ziyarete gelmiş sevgili çocuklar. Sizin için geldi. Gerçekten gelmemiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Onu da aslında mikrofonumuza şöyle davet etse, Karagöz'le Hacivat acaba bizimle sohbet etmek ister mi? Hemen soralım.
Şöyle çocukları yakından bir göreyim bakayım. Ay ay ay.
Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız?
İyiyiz.
Gördünüz mü Hacivat Karagöz'ü yakından böyle? Bunlar bakın gördüğünüz gibi deve derisinden yapılan kuklalar. Bunlar deve derisi. Kök boyasıyla da tabii ki dokunabilirsin. Kök boyasıyla da boyuyoruz bunları. Işığın arkasından.
Aa, ne kadar sert.
Sert tabii. Deve derisi böyle hani çölde gidiyor ya. Böyle o kızgın güneşin altında, o yüzden dayanıklı bir derisi var. Biz de Karagöz'ü yaparken onu tercih ediyoruz. Kaç yaşındaymış Karagöz?
600.
600 yaşındaymış değil mi? 600 küsur hatta.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili arkadaşlar, Karagöz ve Hacivat'ı bugün bize İshak II. Tekgül gerçekleştirdi. Emeğinize sağlık, sesinize sağlık. Ne kadar teşekkür güzel ederim. Oynattınız, güldürdünüz bizi. Ağzınıza sağlık.
Sağ olun. Karagöz'ün yapısında var. Karagöz pedagojik olarak da çocuklar niye seviyor dediğinizde, böyle sakallı, kaba sesli bir adamı niye seviyor dediğinizde, didaktik olmayışı var bunun altında. Çocukları suçlamayışı var. Bütün suçluyu üzerine alıp Hacivat onu birazcık düzeltme yoluna gider. O yüzden çocukların Hacivat ve Karagöz'le arası gayet iyidir.
Evet. O mizahı o kadar güzel anlatıyor ki Karagöz ve Hacivat. Ve sizden sonra mutlaka el verdiğiniz öğrencileriniz de olmalı. Çünkü Karagöz ve Hacivat sonsuza dek ancak sizlerin sayesinde yaşıyor. Yetiştiriyor musunuz öğrenciler?
Yetiştiriyorum. Ya zaten ustadan çırağa geçen bir sanatımız bu. Geleneksel sanatlarımızın aslında zirvesindedir Karagöz. Orta oyunu da ondan doğmuştur. Birçok sanatımız da Karagöz'den doğmuştur. Yani Karagöz sahneye çıkar, Kavuklu Hamdi'ye dönüşür. Hacivat çıkar, Pişekar Küçük İsmail'e dönüşür. Çatı sanattır. Bu da usta çırak ilişkisiyle gelişiyor. Usta çırak ilişkisiyle bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Ve usta dediğiniz zaman baba yarısı sistemi, eski sistemde, ahilik geleneğinden gelen
eti
sistemde.
Eti senin kemiği benim diye bırakır
tabii,
öğrenciyi
çünkü
baba.
Çünkü 3 sene boyunca sadece sandığı taşıması gerekiyor. Şu görmüş olduğunuz sahne kapanıyor, sandık oluyor.
O sahneyi biraz dinleyicilerimize anlatır mıyız? Gerçi Facebook sayfamız üzerinden fotoğraf koyduk ve onlar izleyebilirler fotoğraf üzerinden ama çok gerçekten büyük gibi görünen ama böyle bir kutu içine sığabilen bir sahne. O sahneyi biraz bize anlatır mısınız?
Sahneniz perdeden oluşuyor. O perde aslında bir şeyi temsil ediyor. Küşteri meydanı denir ona. o bölümleri, ölçüleri, her şeyi bir şeyi temsil eder aslında. İşte şeriat, hakikat, tarikat, marifet, o köşeler onu temsil eder. Tabii hacivat da temenniyle gelir. Dualarla başlarlar. Aslında tasavvufi bir çıkış noktası vardır. Perde dünyayı temsil eder, ışık ruhu temsil eder, tasvirler de insan bedenini temsil eder. Işık söndüğü zaman, yani ruh çekildiği zaman perdede artık silüetimiz kalmaz. Öyle bir farklı bir boyutu vardır aslında. Çok derindir o. Çocuklarda çok o tarafına inmeyeceğim ben. O bambaşka, yani belki 10 program yapsak bitmeyecek bir şey var. Ama aslında Karagöz daha çok yetişkin oyunudur. Çocukları uyutup da akşamları işte mum yakarlarmış arkasında, şema dediğimiz ateş yakarlarmış ve gösteri yaparlarmış. Büyüklerin eğlencesi. Aslında bir müzikaldir. Yanında yardak dediğimiz yardımcılar vardır. Def çalanlar, enstrüman çalanlar, şarkı söyleyenler, tam bir müzikaldir. Eskinin sinema perdesidir. Toplumun da cep aynasıdır aslında. Küçük olduğu için ona öyle diyorum ben. Toplumun cep aynası. Yaklaşık 20 senedir Karagöz'le haşır neşirim bir şekilde. Kültür Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı unvanını verdikten sonra bayrağı birazcık daha sıkı sarılmak gerekti. Dünyanın birçok yerinde ülkemizi temsilen Karagöz gösterileri yaptım. İşte yetişkinlere başka bir boyuta dönüşüyor Karagöz. Çocuklara bambaşka bir boyuta dönüşüyor.
Çünkü öğretici, eğitici.
Evet, evet.
Biz evet gülüyoruz bazı mizahi kısımlarını ama aslında o her mizahın içinde bir öğreti var karşı tarafa aktarılmak istenen, öyle değil mi?
Kesinlikle öyledir. Aslında Karagöz Türk diline sahip çıkmanın bir temsilidir. Karagöz'ü sağır zannederler bazıları. Karagöz sağır değildir. İşine gelmediği için duymaz.
Duymaz.
Tabii hacivat da sonradan görme. Böyle günümüzde hacivat olsaydı nasıl olurdu? Daha çok İngilizce konuşan, İngilizce Türkçe arası böyle. Günümüzde maalesef öyle bir dil yaygınlaştı ya. Onu temsil ediyor. O dönemlerde de medrese dili dediğimiz Farsça, Arapça, Türkçeden bir haber. Karagöz de onu mahsus duymazdan gelip yakıştırmalar yapıyor. Karagöz aslında Türk insanını temsil ediyor. En son diliyle düzeltemediğini eliyle düzeltiyor. Böyle çok farklı bir karakter. Yani günümüzde aslında Hacıvat'ta Karagözlü ve perdedeki yüzlerce tip de sokakta yaşıyor. Biz bunu günümüzde nasıl günümüz Türkçesine getirerek, çocukların anlayabileceği dile getirerek yaşatabilirizin kaygısını gütmek icap ediyor. Durum bu. Karagöz derin bir okyanus, büyük bir sevda olması gerekiyor. Tiyatronun yanı sıra hani yazarlık, televizyon, sinema, birçok şeyle uğraşıyorum. Müzisyenlik filan. Ama Karagöz'ün yeri bambaşka.
Bambaşka.
Evet, onun yeri bambaşka.
Aslında onda siz, mesela Karagöz Hacıvat'ta siz hiç görünmüyorsunuz. O diğer saydığınız sanat dallarında sizi görüyorlar ya da sesinizi duyuyorlar. Evet, bunda da sesinizi duyuyorlar ama o perdenin arkasında biz Karagöz'ü ve Hacıvat'ı görüyor ve izliyor ve onun sesleri zannediyoruz.
Kesinlikle.
Sizin çıkardığınız o farklı ses tonlarını. Dolayısıyla aslında hani dediniz ya bu bambaşka diye.
Evet,
yani siz yoksunuz ama aslında hepsi sizsiniz bir anlamda.
Aynen öyle. Bazen öyle şeyler oluyor ki şimdi hani doğaçlama bir yapısı var. İnteraktif bir yapısı var. Çocuklarla sohbet eder, konuşur. O günün durumuna göre, o an hayalinin ya da hayalbazın ruh haline göre espriler çıkar falan. Bazen öyle oluyor ki Hacıvat bir espri yapıyor, Karagöz gülüyor. Ben Karagöz olarak kopuyorum. Hacıvat olarak da bozuluyorum. Yani bir kişilik bunalımına doğru gidiyor. Sağlam bir şey lazım.
Nasıl gönül verdiniz? Peki nasıl başladı o ilk elinize aldığınız an, hatırlatmak
İlk
istesek
şöyle oldu. Ben işte Başkent Tiyatrosu'nda genel sanat yönetmenimiz Mehmet Tahir İkiler hocamın bir sandığı vardı. Hani çok da aktif kullanılan bir sandık değildi, böyle atıl duruyordu genelde. Orada ilk gördüm. Orada gördükten sonra ilk aşk gibi bir şey bu. Yani kendinizi buluyorsunuz birdenbire. Orada bir şey çekiyor sizi ve o saatten sonra dedim ki bunu ben yapmalıyım. Dur dedi, öyle hemen kolay değil. Bu sandığı bir taşımak. Şimdi birçok şeyi rahatlıkla öğrenebiliyor. Çocuklarımız internetten şuradan buradan bilgiye ulaşmak çok kolay. Eskiden böyle değilmiş. Sadece 2-3 sene sandık taşıyıp sandıkkar unvanını alan adam böyle hani ilkokuldan mezunmuş gibi bir tavra bürünüyor. Daha sonra çırak olması için bunun 3-4 sene daha hemhal olması lazım. İşin hammaliye bölümünü yüklenmesi lazım. Ondan sonra işte usta adayı oluyor. Ve kendini kanıtlayabilirse eğer peştemal kuşanıp ustalık şeyini alıyor, diplomasını alıyor ustasından.
Ya bir Karagöz Hacıvat oyunu deyip geçmeyin sevgili çocuklar. Bakın kaç yıl bunun üzerine çalışmak gerekiyor.
Evet.
İlkokulu geçecek, ortaokulu, liseyi geçecek, üniversiteden mezun olacak.
Tabii.
Ve ancak o zaman
ya günümüzde Karagöz olacak. Ben kurslar açıyorum sık sık, öğrenci yetiştirmeye çalışıyorum. Bu bir dava çünkü. Sonrasında orada birçok meraklı insan oluyor ama diyorlar ki hani bir ayda biz hepsini öğrenelim, sandığımızı da yapalım, çıkalım oynatalım.
Yok öyle
artık
şey.
Artık sabır yok maalesef. Günümüzde sabır yok. İçinden bir iki tane çıkıyor, o da bize yetiyor zaten.
Sayın İkinci Tekin, çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
emeğinize
ederim.
Sağlık, sesinize sağlık. Ve sizin gibi gerçekten kıymetli sanatçılara çok ihtiyacı var bu sevgili çocuklarımızın. Çünkü Karagöz ve Hacivat sonsuza dek yaşamayı hak ediyor. Sonsuza dek de mizahın altındaki öğretileriyle çocuklarımıza çok örnek olacak cümleler var her söylediklerinde.
Teşekkür ederim.
Çünkü hem yazıyorsunuz, hem yönetiyorsunuz, hem oynuyorsunuz, oynatıyorsunuz.
Evet.
Ayrıca yayınımıza katıldığınız için, bugün sevgili çocuklarımıza bu harika gösteriyi hazırladığınız için de kendi adıma ve çocuklar adına çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Hoşçakalın.
Sevgili çocuklar, son olarak sizden yaşasın 23 Nisan diye şöyle coşkuyla bağırmanızı rica edebilir miyim? 1, 2, 3 dedikten sonra. 1, 2, 3.
Yaşasın 23 Nisan.
Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Araştırma Görevlisi Zeynep Safiye Baki Hanımefendi bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Herkese merhaba öncelikle.
Çok teşekkür ediyoruz. Demek ki çocuk oyunlarıyla ilgilenenler, hani o içimizdeki o sıcak çocuksu ruhla ilgilenenler böylesine sıcak görünümü, sıcak anlıyor. Siz de öylesiniz gerçekten. Tekrar
çok
hoş geldiniz.
Çok teşekkürler.
Şimdi geleneksel çocuk oyunları dedik ya, biz biliyoruz çok şükür, iyi ki de biliyoruz, ama ne yazık ki bizim çocuklarımız bunları çok fazla bilmiyor. Bir geleneksel çocuk oyunu nedir? Bunu bir sevgili çocuklarımıza dinletelim, hatırlatalım, öğretelim. Sonrasında da hangi oyunları oynadık biz, biraz dinleyip kıskansınlar bence.
Evet, aslında tam da dediğiniz yerde yola çıkıyoruz biz. Yani bugün nasıl yaşatmak için neler yapmamız gerekiyordan yola çıkıyoruz. Ama oyun her yaşta. Yani geleneksel çocuk oyunları diyoruz ama bugün biz bile aslında o çocuk oyunları oynamaktan keyif alıyoruz.
Hı hı.
Ki oyunun kültürden önce olduğu söyleniyor aslında. Çünkü hayvanlar da oyun oynuyor. Oyun içgüdüsel. Yani eğlenceye dayanıyor, yarışmaya dayanıyor, tekrara dayanıyor. Ve geleneksel oyunlar da aslında böyle. Yani tekrara dayanıyor, geçmişle bugünü buluş oluşturuyor. Kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar geliyor. Yani geleneksel oyun dediğimizde aslında geçmişte oynanan oyunlar aklımıza geliyor. Ama o oyunlar bugün de devam ediyor. Ve geleneksel oyunlar bizim için gerçekten çok önemli bir yerde duruyor. Çünkü kültürümüz için, kimliğimiz için, yani çocukluktan başlayıp belki de yani zamanı geliyor dede anneanne olup torunlarımızı oynatmaya başlıyoruz ama her zaman oynuyoruz. Yani mesela eğitim anlamında da yani duygusal gelişimine nasıl etki ettiği, dil gelişimine, psikososyal gelişimine pek çok aslında unsura etkisi var bunun çocukluk döneminden itibaren. Ama biz geleneksel oyun anlamında baktığımızda bizim için en önemli şey kültür aktarımını sağlıyoruz. Yani biz farkında olsak da olmasak da aslında gelecek nesille de bir şekilde iletişim kuruyoruz. Ve o kültür aktarımını, kimlik aktarımını sağlıyoruz. Yani çocuk evet belki seviniyor, fark etmiyor. Yani oynarken aslında kendisine nasıl bir katkı sağladığının çoğu zaman farkında değil. Ama çok büyük katkıları var. Bunları hani tabii ki akademik anlamda biz bunları da araştırıyoruz. Bunları da temel alarak nasıl bugün yaşatabiliriz'e bakıyoruz. Bir araştırma merkezimiz var. Ankara Hacı Bayram Veli Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi. O merkeze bağlı iki tane müzemiz var. Ve geleneksel oyunları bugüne nasıl aktarabiliriz? Çünkü bugün artık yani bir yandan da tabii takım oyunları ve ekran oyunları geliyor. Yani bilgisayar oyunları da artık çok hayatımızda. Hani birlikte bunları nasıl sürdürülebilir bir hale getiririz? Gündelik hayatımıza nasıl aktarırız? Bunlara bakıyoruz. Bunlarla ilgileniyoruz. Kültürel animasyon tasarımı gibi derslerimiz var. Burada biraz daha geleneksel oyunları ya da geleneksel çocuk oyunları dersimiz var. Bunları bir arada ele aldığımızda aslında teknolojik olarak bunları nasıl uygulayabileceğimizin örneklerini de gösteriyoruz. Ama burada çocuğa çok fazla bunu uygulatabilirlik çok önemli. Yani bunu oynamalısın diyerek oynatmaktan ziyade onun dikkatini ve heyecanını çekecek bir oyun tasarlamak önemli.
Onu direkt oyunun içine çekmeliyiz. Evet. Çocuklar size geldiğinde onlara hangi oyunları daha çok öğretmeyi tercih ediyorsunuz?
Yani öğretmekten ziyade inanın biz onların deneyimlemesini istiyoruz.
Birlikte oynuyoruz.
Evet, birlikte onlarla oynuyoruz. Oyuna başlamadan mutlaka ebe seçimi yapıyoruz. Yani sayışmaca dediğimiz ebe seçimini. Çünkü onların dil gelişimi açısından çok önemli. Ve ebeyi nasıl seçersiniz dediğimizde duraksıyorlar. Çünkü gerçekten artık ekran karşısında yetişiyor çocuklarımız ne yazık ki. Mesela işte 9 taş oynuyoruz, 3 taş oynuyoruz, yakan top oynuyoruz, ip atlama oynuyoruz. Yani ip atlarken de yine o oyunun içinde kullanılan tekerlemelere öncelik veriyoruz. Mendil kapmaca, menekşe, Türk zeka oyunumuz olan mangala ya da yine masada masa oyunlarımız olan 5 taş, 3 taş gibi oyunları ya da işte kale gibi çember çeviriyoruz, topaç çeviriyoruz, aşık atıyoruz. Benimle aşık atamazsın nereden geliyor onu gösteriyoruz. İşte koz oyunumuz var. Mesela kozlarımızı paylaşmak dediğimizde koz oyunundan geldiğini pek çok kişi bilmiyor aslında.
O zaman madem o noktaya değindin şöyle çok küçük anlatmanızı rica etsem.
Evet. Yani eski dönemlerde cevize koz diyoruz ve koz oyunu cevizle oynanan bir oyun. Misket gibi. Misketin önceki dönemlerde oynanan şekli gibi oynanıyor ve aslında kozlarımızı paylaşmaktan koz oyunundan.
Cevizlerini paylaşıyor.
Evet. En çok misketik alan genelde oyunu kazanır ya. Pek çok farklı şekli vardır misket oyununun hadi bakalım kozlarımızı paylaşalım. Yine aşık atmak gibi. Benimle aşık atamazsın gibi. Aslında aşık, misket ve koz oyunu birbiriyle çok ilişkili. Biz de onları zaten bir arada gösteriyoruz çocuklara. Ya da işte mesela bugün Beyblade dediğimiz bir oyuncak var ve çocuklar çok seviyorlar. Ya da stres çarkı dediğimiz oyuncağı da çok seviyorlar. Ama mesela fırfır oyuncağımız var. Bunu çocuklarımız bilmiyorlar. Evet. Onları yapıyoruz. Yani çocuklarla birlikte diyoruz ki fırfır oyuncak bu şekilde yapılır, bu şekilde çevrilir. Birlikte bir arada bunları yapıyoruz. Bu şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Aslında belki birazdan yine değiniriz bunlara. Ama atölyelerle birlikte bunları yapıyoruz. Çember çeviriyoruz. Burada şu da çok önemli. Yani artık biz kent ortamında gerçekten çocuklarla oynayabileceğimiz alanları kaybetmeye başladık. Evet. Parklar aynı. Çocuklar tamamen aynı şeyleri görüyorlar. Bir de tabii bizim için çeşitliliği de önemli. Yani sekseyi oynuyoruz birlikte çocuklarımızla. Ama sülenkeyi bilmiyorlar. O da farklı bir çizim şekliyle aslında oynanıyor. Ha, seksek var ama sülenke de var. Bu arada
sülenkeyi ben de bilmiyormuşum. Şimdi onu fark ettim. O nasıl bir oyun? Onu da rica edeyim çok kısa anlatmanızı.
O da seksek gibi bir oyun aslında. Ama çizgileri biraz daha farklı. En sona yuvarlak bir çizgi çekebiliyoruz. Yani sürmekten geliyor aslında. Taşı ayağımızı kaldırmadan ilerletmeye çalışıyoruz.
Hani yok onu oynuyormuşum ben ama adının o olduğunu bilmiyormuşum.
Evet muhtemelen.
Tamam şimdi oldu.
Evet yani bunları yaşatmaya çalışıyoruz. Alan yaratmaya çalışıyoruz. çalışıyoruz aslında çocuklar için. O gündelik hayatlarına nasıl aktarabilirler bunları? O alanı yaratmaya çalışıyoruz. Yani eve gittiklerinde hala sokaktaki arkadaşlarıyla bu oyunları nasıl oynayabilirler? Biraz da onları göstermeye çalışıyoruz aslında çocuklara.
Evet. Şimdi ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Özellikle yaz günlerinde okul tatile girdiğinde sabahleyin sokağa çıkardık ve hani çok şükür şanslı bir çocukluk geçirdim. Lojman bünyesinde hani anne babalar da birbirini tanıyor. Çocukların hepsi birbirini tanıyor. Sabahtan akşama kadar dışarıda oynarmışım. Kendi şu andaki çocuklara bakıyorum. Hangi çocuğu sabahtan akşama dışarıda oynar şekilde görebiliyoruz ki? Bunların hepsi ne yazık ki işte etkiliyor oyunları oynayamadıkları için. Biz çocuklar aman gözümüzün önünde dursun diye onları masanın başına oturttuğumuz için. Demek ki aslında en büyük görev anne babalara düşüyor.
Yani hani biz artık çocukları sokağa çıkartıp başlarında beklemeden ne yazık ki vakit geçirmelerini sağlayamıyoruz. Evet. Ama onun yanında da yani artık çocuklarımız gerçekten obezite çok arttı. İşte sosyalleşme problemleri arttı. İletişim kurma problemleri arttı. Yani
dil becerileri bozulmaya başladı çocukların.
Ya bunlar için de gerçekten aslında belki farkında değiliz ama oyun çok önemli bir yerde duruyor. Oyun arkadaşı diye bir kavram vardı. Oyun mekanı diye bir kavram vardı. Oyun zamanı vardı. Ama şimdi tabii ekran oyunlarıyla birlikte artık oyunlar zamansız, oyunlar mekansız. Oyun arkadaşını tanımıyor bile. Yani görmüyor bile. Kiminle oynadığını bilmiyor bile. O yüzden biraz daha geleneksel oyunları yaşatmaya çalışıyoruz.
Evet. O zaman o yaşatmaya çalışma kısmına biraz girelim. Neler yapılabilir? Bunu hem üniversite bünyesinde sizler neler yapıyorsunuz hem de anne babalar, öğretmenler neler yapabilir?
Ben Türkiye'de ve gerçekten hani Türk kültüründe bu bilincin tekrar oluşmaya başladığına inanıyorum. Gerçekten inanıyorum buna. Ve biz artık yani farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. En başta Türk toplumunda yani bu farkındalığı ya da gerçekten geleneğimiz farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz. Önemine farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz. Unutulan oyunlarımızı yeniden canlandırmak için ya da onların oynanabilir hale gelmesi için alanlar yaratmaya çalışıyoruz. Bu alanlardan biri de yine araştırma merkezimize bağlı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne bağlı iki tane müzemiz var. Bunlardan biri 2005 yılında kurulan şu anda da Gazi Üniversitesi'nin rektörlüğünün altında yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi. Diğeri de daha çok uygulamaya dayalı kurulan, 2013 yılında kurulan Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi. Müzelerimizde tamamen geleneksel çocuk oyunlarını oynatıyoruz. Orada gerçekten çocukların heyecanla oraya gelebileceği alanlar yaratmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda yine oyuncak atölyelerimiz var. Yani atık malzemeden nasıl kendi oyuncağını üretir? Çünkü artık oyuncaklar da yani popülerleşiyor, tüketiyoruz ve bitiyor. Ama çocuk kendi oyuncağını nasıl üretir? Yani bu şekilde ailelerin de bir arada vakit geçirebileceği. Yani bizim için bu da çok önemli. Yani annesiyle babasıyla bir arada oynayabileceği oyun alanları yaratmaya çalışıyoruz. O sırada ister istemez hani o kültür aktarımını da sağlamış oluyoruz. Yani kültürü de yaşatmış oluyoruz. Teorik ve uygulamayı bir arada sürdürmeye çalışıyoruz. Müzeler burada çok önemli bir noktada duruyor. Ama onun yanında da öğrencilerimizle birlikte festivallere katılıyoruz. Ve öğrencilerimiz de gerçekten deneyim kazanıyorlar bu anlamda. Festivallerde gördüğümüz şeylerden biri de şu. Evet anne baba oyunu biliyor ya da anneanne de oyunu biliyor ama çocukla hiç oynamamış. Çocuk oyunu hiç bilmiyor. Dolayısıyla o zaman istiyoruz ki tamam biz size bu oyunu oynatırız. Biz hiç önemli değil. Zaten bunun için buradayız. Ama bir de siz anlatın. Yani bir de siz iletişim kurun. Evet. Sonra çocuk. Hep birlikte oynamaya başlıyoruz. Ve gerçekten hani böyle alanımızda 3 saat kalan, çocuklar gitmek istemediği için 5 saat kalan aileler oluyor.
Evet tahmin edebiliyorum.
Yani alanlarda genelde 50'ye yakın oyun götürüyoruz. Yani dönüşümlü olarak oyunlar oynuyoruz. Masa oyunlarımız oluyor. Alanda oynanabilirse teneke gibi gerçekten konserve kutularından eskiden oynanan oyunları canlandırıyoruz. Bu oyunlara yer veriyoruz. Yani dönüşümlü olarak çocuk bütün oyunları oynadığında zaten 3-5 saat alanımızda kalmış oluyor. Ve yine hani tekrar söylüyorum müzeye Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'ne, Ankara Hacı Bayram Veli işte Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümüne bir şekilde hani ulaşabilirlerse ya da size. Biz her türlü bilgi desteğini, teorik bilgiyi zaten veririz. Ama bunu nasıl uygulayabileceklerini, nasıl aktarabileceklerini, şu an da muhtemelen aileler de bizi dinliyor, öğretmenler de dinliyor. Her türlü yardıma, her türlü desteğe de bu anlamda açığız.
Aslında yurt dışındaki görev yapan örneğin büyükelçilikler, eğitim alanında eğitim koordinatörleri, onlarla da iletişime geçilip doğrudan doğruya o yurt dışındaki çocuklarımızın okuduğu okullarda da bu tür etkinlikler düzenlenebilir.
Çok düzenledik. Çok ondan da örnek verebilirim hatta. Azerbaycan'da evet Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde bir aslında şey daha başında panel yani sabah panel gerçekleştirdik. Öğleden sonra da oradaki Atatürk Lisesi'nde ilk öğretim öğrencilerinin de olduğu, ortaokul öğrencilerinin de olduğu okulda geleneksel oyunlarımızı oynattık. Ve gerçekten yani çocuklar o kadar keyif alıyorlar ki ben de onlarla oynuyorum. Öğrencilerimiz de oynuyor. Bu şekilde etkinlikler de yapıyoruz. Yani bu işbirliklerine de açığız. O yüzden belki buna da örnek vermiş bir fikir oluşturmuş olabiliriz.
Evet, oyun evrensel. Eminim ki oradaki çocuklar yalnızca Türk çocukları değildir.
Tabii. Almanya'da özellikle Ham'da Alman çocuklarıyla birlikte de oynadık.
Çünkü oyun evrensel, adı belki değişiyor ülkelere göre ya da oynama tarzı, stili değişiyor ama değil mi? Oyunun aslında içeriği, özü değişmiyor.
Tabii değişmiyor.
Var mı öyle verebileceğiniz küçük bir örnek?
Yani mesela kale oyununu verebilirim. Aslında taşlarla oynanan yani çimenlik bir alana, toprak bir alana taşların iki taraflı dizilmesiyle oynanan ve birazcık topla vurmaya dayalı. O arada tabii taşla vuruluyor ama biz şu anda onu birazcık daha güncelledik. Çocuklara zararsız hale getirdiğimiz için topla oynanan bir oyun ve karşılıklı iki takımın birbirinin kalelerini devirmesine dayanıyor. Yani taşlarını devirmesine
aslında
dayanıyor.
Aslında kukalı saklambaca benziyor sanki.
Evet.
Biraz değil mi? Taşları üst üste dizer, topla vurur, devirir.
Evet. Dalia, dokuz taş, tombiliç adını verdiğimiz.
Tombik.
Evet. Pek çok ismi de var aslında. Evet. O oyuna da benziyor ama karşılıklı taşların dizilmesiyle yani dik bir şekilde dizilmesine dayanıyor.
Domino gibi belki biraz.
Gibi. Evet ama
hepsi
çok büyük.
Hepsi bir arada.
Evet. Mesela Avrupa'da parklarda hala yetişkinler bunları kendi aralarında oynuyorlar.
Evet.
Gibi pek çok örnek verebiliriz bununla ilgili.
Oyun hem evrensel hem yaş dinlemiyor. Çocuk
kesinlikle.
Olsun, büyük olsun yeter ki oyun olsun.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız
çok
için. Çok keyifli dakikalar geçirdik kendi adımıza. Çünkü hani oyun deyince bizim de hemen kanımız kaynamaya başlıyor. Çocukluk geliyor insanın aklına ama çocukluk gelmesine gerek yok. Biz şu anda da oynayabiliriz çocuklarımızla bu oyunları. O aynı keyif almaya devam edebiliriz. Zaten davetini değerli konuğumuz yaptı. Siz de eğer vaktiniz olur, uygun düşerse mutlaka festivallere katılın diyelim kıymetli dinleyicilerimize. Size de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ağzınıza, yüreğinize sağlık, emeklerinize sağlık öncelikle.
Ben çok teşekkür ederim programa davet ettiğiniz için. Dinleyicilerimize de bizi dinlediği için teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Araştırma Görevlisi Zeynep Safiye Baki stüdyo konuğumuzdu. Geleneksel çocuk oyunlarını konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Manastırın ortasında var bir çalar oynarız. Dime toka kızları hepsi de çınar, biz çalar oynarız.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri 23 Nisan özel yayınımızın sonuna geldik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutluyor. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla ve barış içinde geçecek nice yüzyıllar diliyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyoruz.